Ayrım 7. Sülale Devri. Mustafa Balbay. Sayfa 96. Göç sorunu. Bugün Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının göç boyutunu ele alalım. Olaydan hemen sonra gözlerin olağan şüpheliler diye bakılan göçmenlerin yaşadığı bölgelere dönmesi neredeyse alışılmış bir durumdu. Önceki benzer saldırılarda da Müslüman kökenliler başta olmak üzere göçmenlerin yaşamı zorlaşmış, değil ülke değiştirmek, şehir değiştirmeleri de sorun haline gelmişti. Yine benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Başta Suriye ve çevresi olmak üzere adı terörle anılan bölgelere öteki ülkelerden stajyer terörist olarak gidenlerin büyük bölümünün yine benzer coğrafyalardan batıya göçmüş kimseler olması rastlantı olarak yorumlanamaz. Yasal ya da yasa dışı yollarla batıya göçmüş kişilerin geldiği ülkeye uyumu yıllardır tartışılan bir konu. Gelişmiş Batı ülkeleri sadece eğitimli ve işlerine yarayacak kişilerin göçünü kabul ediyor, ötekileri geri göndermek için her yöntemi deniyor. Gemileri yakarak gelmiş olan ailelerin genç kuşakları da gördükleri, yaşadıkları çelişkiler karşısında göç olgusundaki G'yi atarak bugüne geleceğe bakıyor. Göç, tarihin motorudur. İnsanlık tarihi bir başka boyutuyla göçlerin etrafında şekillenmiştir. Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte biri başta Balkanlar ve Kafkaslar olmak üzere göç kökenlilerden oluşuyor. Türkiye nüfusuna oranla ülkesinin dışına en çok yurttaşını gönderen ülke. 5 milyonu Avrupa'da olmak üzere 8 milyon yurttaşımız dünyanın dört bir yanında yeni yaşam kurmuş durumda. Türkiye'nin kaderi sadece göçmen almak ve göndermekten ibaret değil. Dünyanın en büyük göç geçiş yollarından biriyiz. Afrika'dan, Asya'dan gelip Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gitmek isteyen 32 milletten insanın çoğunun umudu Ege'de, Marmara'da ya ölümle ya da hüsranla sonuçlanıyor. Bugün başlıca göç hedefi olan Avrupa'nın tarihi de göçlerle doludur. Bizim yaşadığımız topraklar da dahil olmak üzere 19. yüzyılda bütün kıtaların kaderini göç belirlemiştir. 1921 ile 1924 arasında Avrupa'dan öteki kıtalara 55 milyon kişi göç etti. Bunun 34 milyonu Amerika'ya idi. ABD'nin bütün damarlarında Avrupa'dan göç var. Göç, tarihin her döneminde büyük dramlara neden olmuştur. Anadolu'ya yönelen 1912-13 Balkan göçü, son 200 yılda en az 3 kez yoğunlaşan Kafkas göçü, 1915'te Anadolu'dan çıkan Ermeni göçü tarifsiz acılarla örülüdür. Bugün insan kaçakçılığını da içine alan küresel göç ise tarihin belki de en insanlık dışı tanımlarından biridir. 16. 17. yüzyıldaki köle ticaretinin yerini insan kaçakçılığı aldı. İşte küresel terörü besleyen olgulardan biri de bu. Önceki gün Paris'te 2 milyonu aşkın insanın teröre karşı bir araya gelmesi, pek çok dünya liderinin yan yana yürümesi elbette çok büyük bir dayanışma. Ancak başta küresel göç, insan kaçakçılığı olmak üzere teröre kaynaklık eden çağın vebalarını görmezsek, dayanışma bataklığın ötesinde bir araya gelmenin kolay olduğu yerde buluşup kötülükleri kınamaya benzer. Umut yolculuğa çıkmış insanları Akdeniz açıklarında gemiden kovarak, onları denize dökerek sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Kendi dışınızdaki coğrafyaya böl parçala yönet diye baktığınızda parçalardan biri size isabet edebiliyor. Küreselleşiyoruz diye öteki kıtalara hükmetmeye girişirken bir bakmışsınız küreselleşmiş, seller sizin sokaklarınızı da yarıp girmiş, yaşam biçiminizi önüne katmış götürüyor. Harap dünyası. Bugün Charlie Hebdo saldırısının Arap dünyası açısından sütuna yatıralım. Olayın ardından tepki beklenen coğrafyaların başında doğal olarak İslam ülkeleri beraberinde Arap dünyası geliyordu. İlk aşamadan net mesajlar gelmedi. Batı'nın saldırıyı özenle İslam dininden ayırması olaya bakışı biraz daha netleştirdi. Sonrasında Lübnan Hizbullah lideri Nasrallah'ın bu saldırıyı düzenleyenler Allah'ın peygamberine filmler çekip hakaret edenlerden daha çok hakaret etmiştir demeci, olayı bu yanıyla büyütmek isteyenlerin etkisini bir ölçüde azalttı. Aynı zaman diliminde Afrika'yı kasıp kavuran, kendi söylemiyle dini motifli terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'da bir köyü basıp 2000 kişiyi öldürmesi, Paris saldırısının yanında karanlık savaşın bir başka boyutu olarak tablodaki yerini aldı. Ancak 2000 kişinin ölümünün 12 kişinin ölümünden 2000 kat daha az yer alması da ayrı yazı konusu yapılması gereken bir gerçek. Başbakanlık memuriyetini yürütmeye çalışan Davutoğlu da Nijerya yerine Fransa'ya gitti. Şimdilik Erdoğan'ın diliyle şunu söylemekle yetinelim. Demek ki 12, 2000'den büyükmüş. Paris saldırısı sonrasında ilk terör coğrafyaları arasında Afganistan, Suriye, Yemen gibi ülkelerin adının geçmesi aklımıza 2010 yılında esen Arap Baharı'nı getirdi. Ne günlerdi. Tunus'ta bir seyyar satıcının arabasının elinden alınmasından sonra kendisini yakması, koca coğrafyayı yakmaya başlamıştı. Yanan ateş Arap dünyasını aydınlatacaktı. Demokrasi gelecekti, hemen gelecekti. Zaten çoktandır bekleniyordu. Çağımızda değişiklik böyle gerçekleşirdi. İletişim demek hız demekti. Hızla yayılan değişim ateşi Tunus'tan sonra Mısır, Suriye ve Libya'yı etkisi altına almıştı. Arap Yarımadası'nın kent devleti görünümündeki küçük ülkelerinde büyük bir telaş başlamıştı. Zaten görünmez bir korku zırhının arkasında güçlüymüş gibi duran şeyhler sallanıyordu. Değişim varsa tuzu benden diye bölgeye koşan zamanın başbakanı Erdoğan, model biziz, Türkiye'yi boş verin AKP modelini alın demeçlerini bahar rüzgarlarının havasında yaydıkça yaydı. Sonuç, Suriye kardeş kavgasıyla örülü iç savaşta kan gölüne döndü. Mısır demokraside biraz daha geriye gitti. Libya idari olarak 2'ye, fiilen 5'e, 6'ya bölündü. Bu ülkeden gelen son demeç şu. Sivil uçak, savaş uçağı dinlemeyiz, Türkiye'den gelen her uçağı vururuz. Mısır'dan gelen son haber de şu. Kahire Büyükelçiliği boş olan tek bölge ülkesi Türkiye. Sadece Tunus daha farklı bir seyir izledi. Neden? Çünkü bir ülkedeki diktatöryal yapı devrildiğinde altta ne varsa o üste çıkar. Dışarıdan dayatılan bir şey tutmaz. Tunus 20. yüzyılın ikinci yarısında Atatürk devrimlerinden esinlenerek ilerledi. Katı yapı çökünce alttan o ülke koşullarına göre daha aydınlanmacı, çağla barışık bir yapı çıktı. Amerika'nın 11 Eylül'ünden sonra gözler Afganistan-Irak savaşına çevrilmişti. Fransa'nın 11 Eylül'ünden sonra ise şu anda Yemen öne çıkıyor. 20. yüzyıldaki iki bloka bölünmeyi Kuzey Yemen ve Güney Yemen diye ikiye bölünerek yaşamış bir ülke. Arap ülkelerine bakışta bile Arap dünyası tanımının kullanılması, onların kendi içinde ayrı bir dünya olduğunu, yeryüzünün öteki coğrafyalarıyla barışık olmadığını göstermiyor mu? Böyle gittiği sürece 12-2000'den büyük olmaya devam edecek. Arap dünyası başına kocaman bir H harfi almaktan kurtulamayacak. 16 Türk Devleti. Tarihte kurduğumuz 16 devlet varsa onların hiçbiri bugün yaşamıyorsa bunun Türkçesi şudur. Demek ki 16 devlet batırdınız. Asya'nın derinliklerinden Avrupa'nın önlerine kadar 2500 yıllık zaman diliminde kurduğumuz bu devletler elbette övüncümüzdür. Her biri yükseldikleri dönemlerde kendisinden söz ettirmiş, bugüne de önemli izler bırakmıştır. Örneğin, tarihte ordusu 10, 100, 1000 kişilik gruplara ayırıp bu yapıda düzenli ilk orduyu kuran Hun İmparatoru Mete olmuştur. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın dış demirlerinde buna gönderme olarak kuruluş tarihi M.Ö. 209 yazılıdır. Göç kültürünün önemli temsilcisi olan Türkler bunun zeminini oluşturan pek çok buluşun da sahibidir. Yoğurdu bulmuşlar, eti kurutarak saklamasını öğrenmişlerdir. Göçebelik sanıldığı kadar kolay bir kültür değildir. Yeni bir yere gelip yurt edinmek ve tutunmak çaba ister, güç ister. 11. yüzyılda Anadolu'ya gelip kalıcı yurt edinişimizi en iyi özetleyen cümle şudur. 1071 ile birlikte Türkler Anadolu'yu fethetti. Anadolu'da Türkleri. Zira Türkler Anadolu'ya geldiklerinde 6 milyon insan yaşıyordu. Onlarla, onların kültürüyle karıştılar. Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş Veli'ler, Mevlana'lar Anadolu'da harmanlanan kültürün yüzlerce yıldır meyve veren ağaçları oldular. Girişte yaptığımız vurguyla devam etmek gerekirse, kurduğumuz devletler neden battı? Tarihçilerin bu konudaki saptamalarından biri şudur. Türkler büyük imparatorluklar kurmuşlardır. Ancak bunu sürdürmek için gerekli olan iktidar değişikliklerini başaramamışlardır. Bu yüzden de imparatorlukları ya da parçalanmış ya da inişli çıkışlı dönemlerden sonra batmıştır. Okları çoğunlukla birbirlerine dönük olmuştur. Bu saptamayı doğrulayanlardan biri Timur'dur. Tarihin en büyük imparatorluklarından birini kuran Timur, yaşamı boyunca sadece öteki Türk devletleriyle savaşmıştır. Ölümünden sonra da devleti dört oğlu arasında dörde bölünmüştür. Tarihimizin önemli dönemeçlerinden biri de 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul edişimizdir. O dönem İslamiyet'in dünyada en güçlü olmasını sağladığı için Türklere İslam'ın kılıcı adı verilmiştir. Tarihin bu evrelerini güncelleştiren neden Erdoğan'ın 16 Türk Devleti'nin askeri giysilerini protokole arkalığı yapması. Erdoğan'ın da dönüp dolaşıp tarihimizin askeri bölümüne sarılması her türlü yoruma açık. Bunu bir kenara koyalım. Tarihin ipine sarılan Erdoğan'a soralım. Geçmişteki 16 Türk devletini fonuna aldınız iyi de. Bugün son 25 yılda tarih sahnesine çıkmış Türk devletleriyle ne yaptınız? Yanıt şudur. Zorunlulukların getirdiği diyalogların dışında çok az şey. AKP iktidarından önce Orta Asya ülkeleriyle yapılan zirvelerin adı şuydu. Türkçe konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesi. Bu zirvelerin ortak dili ise Rusçaydı. O yıllarda buna dikkat çekip nasıl bir yol alınır diye kafa yorulurken AKP geldi ve zirveleri kaldırdı. 3-5 yıl sonra adını değiştirerek yenilemeye çalıştı. En son Haziran 2014'te Marmaris'te 4. Türk Konseyi zirvesi yapıldı. Oysa Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte 11 milyon kilometre karelik bir alanda 300 milyona yakın nüfusa sahip Türkler 21. yüzyıla daha güçlü, çağı yakalamış bir ufukla girebilirdi. Olmadı. Gelinen noktada AKP tarihin motiflerine sığınıp Türkiye'yi ufuksuzlaştırmıştır. Bu anlamda AKP'ye de tarih olmuş gözüyle bakmak, geleceğe yönelik gerçek bir Türkiye hedefi de hayali kurmak gerekiyor. 2023'te AKP satır arasında kalacak. Sıklıkla 2023'ten söz ediyor. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet değerlerini benimsemiş bir iktidar olması için çaba harcamak gerektiğini vurguluyoruz. Yeri geldikçe de AKP'nin 2023 hedefinin Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaktan çok önemli bir bölümü yıkılmış ya da erozyona uğramış Cumhuriyet kurumlarının tümünü bitirip kendi kafasındaki yönetim şeklini tam olarak hayata geçirmek olduğuna dikkat çekiyoruz. Bunu söylemek için derin öngörüye gerek yok. Görünen iktidar kılavuz istemez. Her fırsatta söyledikleriyle ve yaptıklarıyla niyetlerini ortaya koyuyorlar. AKP'nin lalelerden sorumlu Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, 90 yıllık Cumhuriyet'i reklam arası ilan eden sözlerinin devamını getirdi, şöyle dedi. Arkadaşlar reklam arası bitti, film başladı ve 2023'te isteseniz de istemeseniz de vizyona girecek. Babuşçu, 2023 ile ilgili tahminde bulunmaya çalışanların papucunu dama attı. Zaten bilinen hedefi daha açık biçimde kamuoyu ile paylaştı. AKP nasıl bir 2023 hedefliyor? Kestirme yanıt şudur. Tam bir sülale devri istiyor. AKP tipi iktidara çöreklenmiş güç odaklarının etrafında oluşan halkalar aile bağlarını aratmayacak bir sıklıktadır. Zira en güçlü ortaklık çıkar ortaklığıdır. Bu ortaklığın bozulmasına uğruna suç bile vız gelir. AKP'nin kafasındaki bu aile hanedanlığının Orta Doğu ülkelerinde pek çok örneği var. İşte Suudi Arabistan. Ülkeye adını veren Suud ailesinin ölü diri toplam 15 bin üyesi var. Yönetimdeki herkesin soyadı Suud. Hemen yanında Kuveyt. Ülkeyi 18. yüzyıldan beri El Sabah ailesi yönetiyor. AKP'nin her türlü ortaklığı kurduğu Katar'da da yönetimde El Sani ailesi var. Önceki El Sani 1995'ten 2013'e kadar yönetimdeydi. Oğul El Sani'nin ne kadar kalacağına tabii ki kendisi karar verecek. Bu emirliklerde oğullar babalarından koltuğu devralıncaya dek ne yapıyorlar? Çoğunlukla İngiltere'de çok iyi eğitim alıyorlar. Tahta hazırlanıyorlar. Bir başka deyimle batıdan çok kopuk gibi görünen Arap dünyasındaki şeyhler koltuğa batıda hazırlanıyor. Batı sınırlarından uzak coğrafyanın nasıl yönetildiğinden çok kendi çıkarlarının bozulup bozulmamasına bakıyor. AKP'nin özellikle ilk yıllarda hatta bugün de batıdan destek görmesinin altında yatan nedenlerin başında bu geliyor. Buraya kadar saptamaları okudunuz. Yazdıklarımızı ikincileştirmek anlamında söylemiyoruz ama artık saptamaların fazla bir anlamı yok. Bu aşamadan sonra AKP'nin yaratmaya çalıştığı sülale devrine karşı ne yapacağız? Bu sorunun yanıtı etrafında çoğalmalıyız. Madem ki AKP tam bir çıkar ortaklığı çerçevesinde hanedan, sülale, emirlik ya da benzer bir sulta oturtmaya çalışıyor, bu çıkar ortaklığına karşı bir hedef ortaklığı gerekiyor. Şu sözler AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop'a ait. Türkiye'nin kaderi AKP'nin kaderiyle bütünleşmiş durumdadır. Bu nedenle AKP hasımları, muhalifleri aynı zamanda Türkiye hasımıdır. AKP'ye muhalifsen Türkiye düşmanısın. Bu anlayışın 2023'te nasıl bir Türkiye istediği hiçbir yorum gerektirmeyecek kadar ortada. Türkiye'nin her şeye karşın böyle bir hanedanlığa mahkum olmadığına inanıyorum. Türkiye'nin demokrasi birikimi, bağımsızlık mücadelesi birikimi, çıkar amaçlı iktidar ortaklığını yenecek güçtedir. 2023, Cumhuriyeti kuran felsefenindir. O gün AKP iktidarı Cumhuriyet tarihinin satır arasında kalacaktır. AKP içeride azarlama, dışarıda pazarlama. Son anda saraydan bir emir gelip oylama ertelenmezse meclisin bugünkü gündeminden sürpriz beklenmiyor. Dört eski bakan AKP'li milletvekillerinin oylarıyla tıpkı komisyonda olduğu gibi mecliste de aklanacak. Burada bitecek mi? Türk toplumunun oy kullanırken iktidarın yolsuzluğunu, hırsızlığını dikkate aldığı pek görülmemiştir. AKP'nin hırsızlığa, yolsuzluğa bulaştığı yolunda hemen herkes hemfikir. Ancak önemli bir kesim bunu doğal görüyor. Bu kadar çalışan hükümetin bir miktar da kendine çalışmasını olağan karşılıyor. Eğer böyle olmasaydı, Yüce Divan oylamasının komisyon sonuçlarından sonra AKP Konya milletvekili, bakanlar tek tek çıkıp evet biz bu hırsızlığı yaptık deselerdi bile, ben de bir suç şüphesi uyanmayacaktı demezdi, diyemezdi. AKP'li vekil de tabanını bildiği için oyunu nasıl kullandığını açıkça kayda geçirdi. Bugünkü oylamada AKP'den en çok 10-15 fire çıkabilir. Bunun ötesi zor görünüyor. Zira milletvekillerinin gündeminde Haziran seçimleri var. Mesele sadece milletvekili olmakla sınırlı değil. Milletvekili olmasalar bile iktidar gücünün devam etmesi halinde pastadan alacakları pay devam edecek. Çünkü AKP milli iradeye dayalı bir iktidar görüntüsü altında kendi hanedanlığını kurmak istiyor. AKP'nin bu gücünü sürdürebilmesi için kendisini devrilmezmiş gibi göstermenin yanında iç düşmanlar yaratıp onları alt etmesi, deyim yerindeyse haddini bildirmesi gerekiyor. Çünkü AKP iç gerilimden, kamplaşmadan besleniyor. Karşıt ürettikçe kendi yandaşlarını bir arada tutmanın zeminini güçlendirmiş oluyor. İç düşman yaratmadan sınır yok. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri gibi sürekli iç düşmanların yanında kendi atadıkları bürokratları bile savaş açabiliyorlar. Örneğin Merkez Bankası'na yönelik Kaçaksaray'dan yükselen çıkış. AKP Cumhuriyet tarihinin en faizci hükümeti. Sırf dışarıdan sıcak para gelmesi için zaman zaman dünyanın verdiği faizin iki katına çıkarabiliyorlar. Sonra da utanmadan faiz lobisine karşı savaşıyoruz diyebiliyorlar. İç düşman yaratırken devamında fay hatları derinleşmiş, toplumsal çatışmalar oluşmuş, umurlarında değil. AKP tipi hükümetler içeride yurttaşlarını azarlarken dışarıda da ülkeleri dünyaya pazarlarlar. Eğer iç düşman üretmede başarılı olamazlarsa ya da yarattıkları iç düşman istedikleri sonucu verip kendilerini güçlendirmezse dışa yönelirler. Dünya tarihi içinde büyük başarısızlıklara imza attıktan sonra bunları örtmek için dış düşman üreten hükümetlerle doldur. AKP önümüzdeki günlerde böyle bir yolu deneyebilir. 7 Ocak'ta Paris'te gerçekleştirilen alçakça saldırının ardından bu köşede art arda 5 yazı kaleme almıştık. Onlardan birinde şu saptamayı yapmıştık. Paris saldırısını Fransa'nın 11 Eylül'ü olarak yorumlamak çok yanlış sonuçlar verecektir. Zira Amerika'nın 11 Eylül'ünden sonra ABD Afganistan'a ve Irak'a girdi, sonuçları hala devam eden krizler ortaya çıktı. Özellikle Irak, Türkiye'yi doğrudan etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Eğer Paris Fransa'nın 11 Eylül'ü olarak yorumlanacaksa, bu kez Fransa işgal edecek ülke arayacaktır. Geçen haftanın sonunda Paris saldırısının Yemen'de çöreklenmiş terör örgütünce planlandığı iddia edildi. Yoksa Paris'in hedefi mi ortaya çıkıyordu? Bunun devamında Yemen'deki teröristlerin Suriye'de üs kurdukları da iddia edilebilir. Böyle bir durumda AKP'ye gün doğar, işte her şeyin başı Esad'tı deyip Şam'a giriş naraları atar. En büyük gücü sorumsuzluk olan AKP, Genelkurmay'ın direncini kırıp Suriye'ye açılırsa bugünkü sorunlarımızın bölgede kalacağı tatsız durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. AKP siyasi tarihimize bir saptamayı daha yerleştiriyor. En tehlikeli hükümet en sorumsuz hükümettir. Çıkar amaçlı iktidar ortaklığı. İleri demokrasi diyerek 100 yıl önceki çöküşü başlangıç yapmak isteyen iktidarın köklerini biraz da 20. yüzyılın başında aramak gerekiyor. Tarih sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği anlamak için de yol göstericidir. Turgut Özakman'ın 1881-1938 Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi kitabı, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla bu topraklarda olup biteni Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında gün gün anlatır. Kritik yılların başında tabii ki 1. Dünya Savaşı'nın sonrasını geliyordu. 1918 sonrasında Osmanlı'nın ne olacağı, Wilson prensipleri yaşama geçerse imparatorluk topraklarında kaç devletin doğacağı sorularına yanıt aranıyordu. Özakman kitabının 79. sayfasında 25 Aralık 1919'da İngiliz Yüksek Komiserliği Baştercümanı Ryan'ın raporundan bir özete yer veriyor. Şöyle: "Amacımız bölmek ve hükmetmek olmalıdır. Biz gerçek ideali dinmiş gibi davranacak çıkarcı bir grubu idareci olarak takdim etmeye çalışacağız. İşte özlenen film budur. Gerçek ideali dinmiş gibi davranacak. Özünde çıkarcı olacak. Bir grup halinde oluşacak. Mübarek sanki AKP iktidarını tarif ediyor. Bir iktidar iş başına geldiğinde ilk ne yapsa ruhunu da o temsil eder. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra iş başına gelen AKP hükümetinin ilk icraatı o günler için önemli tartışma konusu olan nereden buldun yasasını kaldırmak ve devlet ihalelerini denetim altına sokan kamu ihale yasasını daraltmak oldu. Kamu ihale yasası o günden bu yana dikiş tutmuyor. 13 yılda tam 137 kez değişti. Neden? İhalelerin yasaya uygun hale gelmesi yerine yasanın verilecek ihaleye uygun duruma sokulması benimsendiği için. Bu bağlamda AKP hükümetin sadece 4 bakanı değil, temelde icraat anlayışı tartışılmalıdır. Yasalarımızda çıkar amaçlı diye başlayan pek çok düzenleme vardır. Bunlardan öte bu hükümete çıkar amaçlı bakanlar kurulu oluşturmak dense abartı sayılmaz. Bütün bunları örtmek için en ideal görüntü dine sarılmak. AKP'nin başlıca icraat anlayışı budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini reklam arasına ya da parantez içine koyduğumuzda tarih nerede başlar? Sevr'den. Sevr, sadece Anadolu topraklarının 7 düvele pay edilmesi değil, aynı zamanda Osmanlı'nın 600 yıllık tarihinin acı sonuna bitirilmesidir. Bu anlaşmayı 10 Ağustos 1920'de imzalayan Osmanlı Kurulu'nun ardından Osmanlı Meclisi ve ayanının da onaylaması gerekiyordu. Ancak anlaşmanın bu haliyle oradan geçmeyeceği düşünüldüğü için Ankara hükümetini ikna etmenin yolu aranmıştı. Ankara hükümeti bu anlaşmayı onaylamak bir yana 17 Ağustos 1920'de altına imza atanları hain ilan etti. Devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Sevr değil Lozan yaşama geçti. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı'nın yeni bir doğumla sona ermesini, son noktanın Sevr'le değil onurla korunmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmuştur. Kurtuluş Savaşı sürecinde 309 Osmanlı Paşası'ndan 6'sı Mustafa Kemal'e inanmış ve onunla birlikte savaşa katılmıştır. Böylece Osmanlı'nın çürüyen yanı bugünkü AKP zihniyetinin o günkü temsilcileriyle birlikte tarihe gömülmüştür. Osmanlı'dan kendilerinin kontrol edebilecekleri bir yönetim çıkarmak isteyenlerin cümlesini sakın unutmayalım. Gerçek ideali dinmiş gibi davranacak çıkarcı bir grup. Akım derken. TBMM önceki gün uzun mesai günlerinden birini yaşadı. 20 Ocak günü saat 15'te başlayan genel kurul ertesi gün sabaha karşı sona erdi. Bir önceki uzun çalışma da yine yolsuzlukların soruşturulması üzerine olmuştu. 4 eski bakanla ilgili 4 ayrı oylamadan çıkan sonuç sürpriz değildi. Ancak fireler beklenenin biraz üzerinde oldu. Komisyonun ilk oylama günü olan 22 Aralık'ta Başbakan Davutoğlu'nun çevresinden gelen haberler Erdoğan Bayraktar dışındaki eski bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi yönündeydi. Kaçaksaray bu duruma müdahale etti. Ne yapacağını şaşıran komisyon başkanı Hakkı Köylü çağrıyı oylamayı 5 Ocağı ertelemekte buldu. Bu kez ön haberler değişikti. Komisyonun AKP'li üyelerine kimseyi Yüce Divan'a göndermemesi yönünde irade şırınga edildiği söyleniyordu. Öyle oldu. TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada ise tahminler fire sayısının kaç olacağı yönündeydi. Rekor firenin 48'de Makara Bakan'da olması AKP içindeki yarılmanın boyutunu gösteriyordu. Bu 312 milletvekili bulunan AKP'de %15'lik bir çatlak demek. AKP gibi sıfır hoşgörülü partilerde çok yüksek bir rakam. TBMM Genel Kurulu'nun AKP sıralarında oylama boyunca son ayların en sakin anları yaşandı desek yeridir. İlk oylamanın sonucunun açıklanmasıyla birlikte muhalefet sıralarından yükselen AKP tarafına yönelik alkışı bile çıt çıkmadı. Bu sessizliği hayra yoran muhalefet milletvekilleri, sonraki oylamanın sonucunu alkışlamazsak AKP milletvekilleri vicdanlarının sesini daha rahat duyar diye düşündüler. Erdoğan, hükümeti saraydan kumanda ile yönetilebilir ama meclis için aynı şeyi söylemek zordur. Bu oylamanın sonuçları gösterdi ki AKP içinde %10-15'lik genel gidişi onaylamayan bir yapı var. Bunun nereye evrileceğini önümüzdeki haftalarda göreceğiz. AKP tipi iktidar gücünün bir arada tutulduğu partilerde küçük bir sarsıntı kelebek etkisi yaratabilir. Davutoğlu'nun oylama günü kendisini İngiltere'ye vurmasına da rastlantısal bakmamak gerekir. 2 gün öncesine dek oylama günü belli değildi. İstense Davutoğlu'nun Türkiye'de olduğu bir zaman diliminde yapılabilirdi. Başbakanın böyle bir günde kaçmayı yeğlemesi, efsanedeki Kiziroğlu'nun davranışına pek uygun değil. Bu durumda insanın aklına Kiziroğlu sözcüğünün başka çağrışımları geliyor. Ne bileyim, Kerizoğlu var, Reziloğlu var, Kirliyizoğlu var, var da var. Sözümüz Davutoğlu'ndan dışarı. Bunlar bizim o yokken mecliste aklımıza gelen benzemez benzetmeler. Meclisteki oylamanın aklama boyutuna gelince, bu tür aklanmalar biraz da haklanmaya benzer. Ne kadar örtülmüş, gündemden düşürülmüş gibi görünse de CHP'nin ısrarla diri tutmaya çalıştığı yolsuzluk iddiaları AKP içindeki çatlakla birlikte seçim sürecinin ana konularından biri haline gelmiştir. AKP'nin böyle bir oylamadan sonra akım demesi her türlü deyime davetiye çıkaran bir durum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Ataol Behramoğlu'ndan aktardığı şu dörtlük günümüze ışık tutuyor. Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur. Suçlular ve güçlüler. Uğur Mumcu'nun katledildiği 24 Ocak ile Profesör Muammer Aksoy'un katledildiği 31 Ocak arasındaki zaman dilimi 22 yıldır Adalet ve Demokrasi Haftası olarak anılıyor. Her yıla Uğur Mumcu'nun mücadele çizgisinden bir kesitin adı veriliyor. Her yıl olduğu gibi bu kez de tam gündeme oturmuş bir Adalet ve Demokrasi Haftası var. Suçlular ve güçlüler. Sadece son birkaç günlük haber yelpazesinde bile bu konunun hakkını verecek onlarca konu var. Gezi direnişi sırasında polislerin fırıncı kamerası gözetiminde tekmeleyerek öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz cinayeti yargı tarafından da işlenmeye devam ediyor. Bir numaralı sanık polis kendisini şöyle savundu. Başbakan Gezi olaylarına darbe demişti. Ben yaptıklarımla darbeye karşı koydum. Mahkeme polisin bu ifadesini ihal saydı. Bir de polislerin Ali İsmail Korkmaz'ı öldürmediğini, yaraladığını saptadı. Bu durumda Ali İsmail Korkmaz iyi niyetli bir şekilde öldürülmüştü. Üstelik de onu polisler öldürmemişti, yaralamıştı. Hastanede kendi kendine yaşama veda etmişti. Hrant Dink cinayetinin 8. yılında yeni bir dava açıldı. Delil çokluğuyla başlayan davada ilk kararı veren mahkeme, böylesine organize ve önceden geliyorum diyen bir cinayette örgüt bağına ulaşamamıştı. 3 telefon konuşmasından örgüt yaratan yargımız, Trabzon-İstanbul hattında organize edilen böyle bir cinayette örgütlü bir bağ bulamamıştı. Yine son birkaç günün hukuk cinayeti dedirtecek haberlerinden birine doğal olarak Adalet Bakanı imza attı. Uludere'de öldürülen köylüler için neredeyse gerekmiştir, öldürülmüşlerdir anlamına gelen bir açıklamayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Yüce Mahkeme, Adalet Bakanlığı'ndan gelen bu derin değerlendirmeye bakacak ve Uludere'de bir hak ihlali olup olmadığına karar verecek. Bütün bunlar meclisteki Yüce Divan oylamasının hemen sonrasında yaşandı. Yargıda böylesine hukuk katliamları yaşanırken iktidar partisi de 4 eski bakanla ilgili birbirini tamamlayan yolsuzluk belgeleri ve iddialarını yok saydı. Tümünü akladı. İçinden 50'ye yakın fire çıkınca da cadı avı peşlerine düştü. Uğur Mumcu'nun suçlular güçlüler tanımlaması örneği ancak bu kadar suçlu ve güçlü bulunabilir. Ankara'nın böylesi en kara olayları karşısında bir kez daha Uğur Mumcu'nun gazeteciliğini selamlıyoruz, arıyoruz. Uğur Mumcu'nun gazeteciliği sadece olayları deşmek, incelemek, kamuoyuna aktarmaktan ibaret değildi. Eskilerin fikri takip dediği bir olayı alıp sonuç alıncaya kadar peşini bırakmamak üzerineydi. Bugünkü güncel yolsuzluk tartışmaları bağlamında söylemek gerekirse kaderin cilvesine bakın ki Uğur Mumcu'nun son yazısı yolsuzluklar üzerineydi. İşsiz gazeteci sayısının çalışan gazetecilerden çok olduğu ülkemizde Uğur Mumcu'nun yolunu takip eden genç kuşaklardan pek çok yeni meslektaşı çıktı. Onlar da Uğur Mumcu Okulu'nun mezunları olarak her türlü baskıya inat, işsiz kalma uğruna mesleklerinin onurunu koruyorlar. Kalpaksız kuvvacılıktan araştırmacı gazeteciliğe kadar yurtsever bir aydına verilebilecek pek çok unvanı da sağlığında edinen Uğur Mumcu'nun bugüne bıraktığı en büyük ders aydın sorumluluğudur. O günün haracını yemek yerine ülkesinin geleceğini harç taşıdı. Dün sabahtan akşama Uğur Mumcu ile ilgili 5 etkinliğe katıldım. İlk üçünde etkinliği sunanlar Uğur Mumcu öldürüldüğünde ya doğmamıştı ya henüz doğmuştu. Işıklar içinde ol Uğur Mumcu, ruhun yeni kuşakların bedenlerinde. 7. ayrımın sonu. Sayfa 111.